Değerli dinleyenler, değerli konuğumuz Sayın Cihat Gündoğdu ile incelediğimiz göz konusuna devam ediyoruz. Buyurun Cihat Bey.
Az önceki konuşmamızda bir fotoğraf makinesine benzetmiştik gözü. Ne kadar kompleks olduğunu, kendi içindeki düzenleri fotoğraf makinesinin içindeki düzenlerle karşılaştırmış. Hatta gözü daha da düzenli ve daha kompleks bir makine olarak tanımlamıştık.
Evet.
Ve hemen ardından da hatırlarsanız Darwin'in itirafını dinlemiştik kendi dilinden. Şöyle diyordu Darwin, ona yine söylemekte fayda var. Eğer çok sayıda birbirini takip eden küçük değişikliklerle kompleks bir organın meydana gelmesinin imkansız olduğu gösterilseydi, demişti Darwin, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktı diye bitirmişti Darwin.
Evet.
Bu ne demektir? Gözün kendi kendine meydana gelmesinin eğer imkansız olduğu gösterilse, ki gösterdik az önce hangi düzenlere sahip bir organ olduğunu, ne kadar kompleks bir organ olduğunu, bu şekilde zaten tesadüflerle meydana geldiğini kimse iddia edemiyor. Darwin de bunu zaten teorisinin yıkılmasına bir vesile olacağını, böyle bir olayın kendi itirafında görmüştük. Şimdi ben size neden iki gözümüz var biraz da onu anlatmak istiyorum. İki gözümüzün olmasının çok büyük bir rolü var üç boyutlu görmemizde. Üç boyut ne biliyor musunuz? Derinlik olması. Yani bir cismin önde, diğer cismin arkada olduğunu hissetmemiz.
Nasıl oluyor bu?
Derinliği hissetmemiz. Şu şekilde oluyor. Bunun için iki göze ihtiyaç var. Yani aynı cismi iki farklı açıdan görmek. İki gözümüzün arasındaki 5 santimetrelik mesafe bir cismi iki farklı açıdan görmemize yeter bir açı. Yeter bir fark, mesafe. Bu şekilde başımızı oynatmaya gerek bile kalmadan, hangi cisim önde hangisi arkada diye deneme yanılma yapmaya gerek bile kalmadan, aynı andaki oluşan gözüm iki farklı görüntüyü, her iki gözle oluşan iki farklı görüntüyü karşılaştırarak, ki bunu beynimiz karşılaştırıyor. İki farklı algıyı karşılaştırarak hangi cismin daha önde, hangisinin arkada olduğunu bu şekilde görebiliyoruz aynı anda. Yani iki fotoğraf çekiliyor ve karşılaştırılıyor. Üst üste oturtuluyor ve bu şekilde hangi cismin önde, hangisinin arkada olduğu bu şekilde fark edilmiş oluyor.
Peki, o zaman
o kadar hassas bir ayrım ki hangi cismin daha önce önde olduğu. Bir milimetrelik bir fark bile neredeyse fark edilebiliyor. O derece hassas.
Peki şu halde biz tek gözümüzü kapatsak?
Evet.
Bu derinliği fark edemez miyiz?
Fark edemeyiz. Ancak dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, deneme yanılma yaparak, başımızı sağa ve sola oynatarak hangi cismin daha hızlı oynadığını, daha çok yer değiştirdiğini görerek bunu anlarız. Daha uzaktaki olan cisim daha az yer değiştirir. Daha yakındaki olan cisim daha çabuk yer değiştirir. Daha fazla yer değiştirir.
Yani evet, bakana göre.
Bakana göre.
Evet.
Az önce dediğim gibi bu üç boyutlu görüntü o kadar hassastır ki, bu 5 santimetrelik mesafe o kadar düzgün ayarlanmıştır ki kafatasımızda. Biz bir ipliği bir iğnenin deliğine bile rahatlıkla sokabilmekteyiz bu şekilde. Eğer tek gözümüz olsaydı, değil bir iğneyi deliğe sokmak, araba bile kullanamaz. Kazaların çoğu bu şekilde göz bozukluklarından dolayı kaynaklanmaktadır. Eğer bir insanın gözleri arasında 5 dereceden farklı bir derece bozukluk var ise, miyop bozukluğu, yani uzağı fark edememe gibi bir farklılık var ise, iki cisim arasındaki iki fotoğraf, iki gözle oluşan fotoğraf karşılaştırması da bozuk oluyor. Ve bu şekilde cisimlerin farkı da, önde arkada hangisi cisim olacağı da bu şekilde çok zor algılanıyor. Bu şekilde üç boyutlu görüntünün, ben size kısa bir özetini yaptım, aslında çok daha derin bir konu bu. Ama hemen burada görme olayının beyinde olduğundan bahsettik. Yani algıların beyinde olduğunu, beyinde karşılaştırıldığını söz ettik az önce.
Yani görme olayının beyinde sonuçlandığını.
Beyinde sonuçlandığı.
Evet.
Gerçek olan bu. Yani gözde sonuçlanmıyor. Sonuç beyinde. Beyindeki görme merkezinde. Burada göz topu, göz organı bir aracı olarak kalıyor yalnızca. Görüntüleri beyne iletmekteki bir aracı olarak kalıyor. Asıl görmeyi biz beynimizde algılıyoruz. Bunu beyin nasıl yapıyor? Beyinde elektrik sinyalleri beyindeki görme merkezinde değerlendirilmeye tabi tutuluyor. İşlemler saniyenin onda biri gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor ve bu şu anki mevcut bir bilgisayarın asla yetişemeyeceği bir hız. Ve bu devamlı surette devam ediyor tabii, aralıksız. Biz gözümüzü açık tuttuğumuz müddetçe uyuyuncaya dek, hatta uykumuzdaki rüyalarımızda da görme olayı devam ediyor. Biz bunu yapılan deneylerle de kanıtlıyoruz. Bu durup dinlenmeden devam eden işlemler dizini ve görme olayı habire devam ediyor bu görme merkezinde. Nesneleri gören göz değil beyin aslında. Bu şu şekilde ortaya çıkıyor. Rüyada biliyorsunuz hala görme olayı devam ediyor. Tamamıyla görme merkezi görmeye yine devam ediyor diyebiliriz hatta bunun için. Görme merkezini biraz detaylı olarak ele aldığımızda 2,5 milimetre kalınlığında çok ince bir tabakadan oluştuğunu görüyoruz. Nöronlardan oluştuğunu görüyoruz. Nöronlar sinir hücreleri. Yaklaşık 100 milyon tane nöron bu 2,5 milimetrelik katmanı oluşturuyor, tabakayı oluşturuyor beyindeki. Beynin arka tarafındaki bölgeler bunlar. Ve her bir nöron yaklaşık 1000 kadar nöronla bağlantı halinde. Görme olayı gerçekleşsin diye, görme algısı gerçekleşsin diye. Bu öyle bir şey ki şuursuz bir hücrenin doğuştan 1000 farklı hücre ile bilgi alışverişi yapabilecek bağlantılara sahip olması ve bunlara işlem yapıyor olması elbette bir tesadüf değil. Çünkü bir hücrenin, şuursuz bir hücrenin kalkıp da diğer hücrelerle bağlantı kurmaya karar vermesi, bu bağlantıları sağlayabilmesi kendi başına yapabileceği bir şey değil tabii ki. Bu elbette ki bir tasarlayan birinin, tasarlayan bir gücün kontrolünde yaratılmış bir sistem. Göz nasıl içindeki 40 kadar elemanın kusursuz bileşimiyle meydana gelmiş ise, görme merkezi de kendi içindeki bu bilgi ağının başka bir güç tarafından, tabii ki yaratanı tarafından, Allah tarafından kurulması ile ortaya çıkmıştır demek zorundayız. Çünkü diğer türlü bu hücrelerin kendilerine ait bir şuuru olduğunu iddia etmek zorunda kalırız. Böyle bir şeyi kabul etmek, böyle saçma bir düşünceyi kabul etmek zorunda kalırız ki bu ancak akılsızların yapabileceği, varabileceği bir sonuç olur. Sonuç itibariyle gözü bir kamera olarak düşünelim. Beyindeki görme merkezini de bir televizyona benzetelim. Çünkü alınan görüntüler televizyon ekranına düşüyor değil mi?
Evet.
Burada da göz tarafından yakalanan görüntüler kablolar, sinirler vasıtasıyla görme merkezine iletiliyor ve oraya düşüyor. Peki şimdi televizyon ekranını bir izleyen olduğu zaman görüntünün bir anlamı var, öyle değil mi?
Evet.
Peki görme merkezine düşen bu algıların bir izleyeni olmadıktan sonra bir anlamı kalacak mı acaba? Hayır.
Evet.
Bir izleyen olması gerekiyor ki gözün ve görme merkezinin beraber meydana getirdiği bu sistemin de bir anlamı, bir göreni olsun. İşte burada karşımıza çıkan bir soru var. Gören kim? Bir ruh olması gerekiyor ki, yani bedenin ötesinde bir varlık olması gerekiyor. Asıl varlık olması gerekiyor ki bu görüntüleri görsün. Çünkü sistem görüyorsunuz, bir kamera var, televizyon ekranı var üstüne görüntülerin düştüğü. Burada da göz var, sinirlere düşen bir görüntü var algılar olarak. Bu algıyı birinin görmesi gerekiyor ki, görenin olması gerekiyor ki bu sistemin de bir anlamı olsun.
Evet, yoksa nöronların veya göz hücrelerinin veya herhangi saydam veya saydam olmayan hücrelerin kendi kendini gördüğünü iddia etmek zaten...
Bir anlamı
kameranın
olmaz.
Kameranın kendi kendini seyrediyor olması.
Televizyonun
şey.
Kendi kendini Doğru. seyrediyor olmasından farklı bir şey olmaz. Televizyon yayınının boş bir odaya yapılıyor olmasından başka bir şey olmaz. Bir sonuca vardırmaz bizi. Bu demektir ki görüntüleri izleyen biri var. Bir ruh var. Ve bu görüntülerde, bu sistemde bu ruhun görmesi için tasarlanmış, kurulmuş bir sistem, çalışır sistem.
Ve gördüğüyle zevk alabilen... Ve
evet.
gördüğü görüntülerle değerlendirme yapabilen, öfkelenen, sevinen, kendini dost hisseden arkada bir ruhun olması lazım. Yoksa değil mi? Beyin hücrelerinin, nöronların
tabii.
sevindiğini, nöronların başka bazı görüntüleri hoşlandığını, bazılarının hoşlanmadıklarını, kendini dost saydığını, seyrettiği bir resmin kendisini etkilediğini düşünmek gerçekten çok komik olacak.
Komik ol, bir iddia olmaktan öte gitmeyecek tabii.
Evet.
Bu noktada bir de insan görmeyi nasıl öğreniyor? Biraz da o konuya değinmek istiyorum izninizle. Hı. Eğer vaktimiz varsa. Bunu yeni doğmuş bir bebekte görmenin öğrenildiğini görüyoruz. Klinik çalışmalar olsun, insan davranışlarını inceleyen bilim dalları olsun. Görme olayının öğrenildiğini ortaya koymuşlar. Nasıl oluyor bu öğrenme? İlk aşaması nesneleri bebeğin gözüyle takip etmesiyle başlıyor. Doğduktan çok kısa bir süre sonra gözlerinin önünde hareket eden herhangi bir şey, bir ışık veya bir cisim veya annesinin yüzü, bunu izlemeye başlıyor bebek. Birkaç haftalık olduğunda göz merceği uyum yapmaya başladığı için görüşü netleşmeye daha sonra başlıyor. Gördüğü şeyleri eliyle de tutabileceğini fark ettikten sonra yakınındaki nesneleri izleyebilmek için gözlerini hafifçe sağa sola oynatmasının yeterli olduğunu anlıyor. Buna karşılık daha uzaktaki nesneler için gözlerini daha fazla döndürmesi gerektiğini kavruyor. Bir yerde göz kaslarını, göz topuğunu tutan göz kasları var göz kafatasının içinde.
Evet.
Bunları hareket ettirmeyi öğreniveriyor bir süre sonra. Bunun ardından gözlerini yukarı ve aşağı doğru kaydırmak gibi biraz daha güç olan hareketleri öğrenmeye başlıyor yüksekteki cisimleri görmek için. Böylece cisimleri genişlik, uzunluk ve derinlikleriyle üç boyutlu olarak görmeye başlıyor en sonunda.
Hı hı.
Kafasını oynattıkça, gözlerini hareket ettirdikçe, beynindeki bu algıları karşılaştırmaya başladıktan sonra üç boyutlu görüntüyü fark etmeye başlıyor. Cisimlerin boyutlarını öğrendikçe ise bu bilgilerin ışığında mukayese yaparak uzaklıkları değerlendirmeyi öğreniyor. Bu öğrenme süresi oldukça uzun ve sistem, bu görme sistemi, algılama sistemi yaklaşık 3 yaşına doğru tam anlamıyla oturmaya başlıyor. Ama burada bir gerçek var. Düşünmesi olmayan, şuursuz bir bebeğin görmeyi kendi çabasıyla öğrendiğini söylemek mantıklı mı? Değil. Çok anlamsız. Tabii ki burada bir gerçek olan tek şey var. Ona öğreten bir merci var. Bir makam var, bir güç var. Her şeyi yöneten bir güç bu güç. Her şeyi yaratmış olan güç. Ve görmeyi bize öğreten güç. Allah bize görmeyi daha bebekliğimizde nasıl göreceğimizi, gördüklerimizi nasıl fark edeceğimizi, nasıl algılayacağımızı tek tek öğretiyor. Gözümüzü nasıl kullanacağımız bize bir kabiliyet olarak, hazır olarak veriliyor. Biz kalkıp bunu deneme, yanılma yoluyla fazla bir vakit kaybetmeden hazır olarak alıyoruz. Çünkü nasıl değerlendireceğini bir bebek bilemez. Gözünü nasıl kullanacağını elbette bilemez. Bakın bu noktada bir Kur'an ayeti var. İnsanların anne karnından hiçbir şey bilmeden çıkarıldığı ve görme, işitme ve gönüllerinin insana şükretmesi için sonradan verildiğini söyleyen bir ayet. Şöyle söyleyeyim ben size. Nahl suresi 78. ayet. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi.
Evet Cihat Bey, çok teşekkür ederim. Çok değerli bir sohbet oldu bu. Değerli dinleyenler, çevremizdeki bu renkli dünyayı fark eden bizlerin şimdiye kadar zannettiğimiz gibi gözlerimizle değil ruhumuzla gördüğümüzü şu anda anladık. Ve Sayın Doktor Cihat Bey'in anlattığıyla biz bu gerçeği bir defa daha gördük, fark ettik. Bir Yaratılış Gerçeği programında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.